Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Antalya'dan Ordu'ya, Samsun'dan Gaziantep'e, Hatay'dan Sakarya'ya, Türkiye'nin dört bir yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7/24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası başlıyor.
Hoş geldiniz efendim. Haber Masası'nda bizler sizlerle birlikte olmak için sabırsızlanırken gündemin en önemli, en ilginç ve duymak istediğiniz, duyacağınız haberlerini derleyip toparlamışken Haber Masası'nda ben Aslı Kahveci.
Ben Selin Yazıcı.
Ben Serkan Başdımar.
Sizlerle birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Dilerseniz WhatsApp hattından bizlere katılabilirsiniz. Efendim sizler de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Kısa bir hatırlatma yapalım WhatsApp hattıyla ilgili.
Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
Yurt dışında biliyorsunuz çeşitli PKK sempatizanları ya da yandaşlar adı verilen grupların yapmış olduğu çeşitli aşırılıklar diyeceğim ben ona. Aşırılıklar devam ediyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Seçim takvimi işliyor. Yerel seçimde işler son ana kadar tartışmalı olarak devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bu tartışmalara bir nokta koymak istercesine açıklama yaptı. Onu vereceğiz efendim. İptal durumunda yenileme seçimini size vereceğiz ki o tarihe düğün tarihi almayın. Ben deniz yapmıştım o hatayı. Onu hatırlatacağız. Emlak kira beyannamesi için ceza yememeniz için tarihten bahsedeceğiz. Karabük Üniversitesi'ne şöyle bir uzanacağız ve müjdeler olsun, İsa'nın annesi bulundu. Haber Masası başlıyor.
O halde Fransa ile başlayalım. Geçtiğimiz günlerde sürekli olarak PKK yandaşlarının olay çıkarmalarını sık sık görüyoruz. Belçika'da oldu, Hanover'de oldu ve son olarak da Fransa'da efendim. Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda PKK yandaşları olay çıkartıyorlar. Bu olayda da 3 kişi yaralanıyor. Peki bu olay ne? Hemen bakalım. Ulusal basına yansıyan bir haber bu. Hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firas Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan yandaşları havalimanına gidiyorlar. Yaklaşık 20 kişilik bir grup bu ve Korkmaz'ı götüren ulusal geri gönderme birimi ekibine saldırıyorlar. Grup ve havalimanındaki sivil personel arasında bir süre gerginlik yaşanıyor. Fransız askerlerinin müdahalesi var bu dakikada. Daha sonra olay kontrol altında alınıyor. Havalimanında çalışan 3 kişinin yaralandığı bildiriliyor ve Korkmaz'ın da Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi. Yani boşa kürek çekme olayları olmuş.
Boşa kürek çektikleri zaten belli değil miydi? Bu bir protesto değil, bu bir saldırı. Bizler medeni insanlar olarak böyle bir durumda zaten öncesinde bir olay çıkarıp 3 kişiyi yaralamak ayrı. Hadi onu geçtik, öyle bir şey olmadı diyelim ve bir arkadaşınız sınır dışı ediliyor, iadesi yapılacak. Böyle bir durumda bir zaten ülkesine geliyor, neye karşı çıkıyorsunuz? Bir hayati tehlikesi mi var? O zaman diplomatik yollarla bunu çözmeye çalışırsınız. Çeşitli sivil toplum kuruluşları vardır bu konuyla ilgilenen, sesinizi duyurursunuz, basına sesinizi duyurursunuz. Hiçbir şey yapamadıysanız basına haber verirsiniz ve o havalimanına gider, protestonuzu yine medeni usuller çerçevesinde yaparsınız. Bakın, hepsinde tırnak içerisinde medeniyetten bahsettim. Bu anlatılanların hangisinde medeniyet var diye sorarsanız, terörün kendisi zaten medeniyete karşı açılmış bir savaştır.
Zaten terörle medeniyeti aynı cümle içerisinde kurmak da gerçekten çok zor. Dolayısıyla bu olayda Fransa'da PKK yandaşları olay çıkardı şeklinde basına yansıdı. 3 kişinin yaralandığını duyduk. Ancak ve ancak hemen de tekrar edelim. Firas Korkmaz, Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firas Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi. Ve seçimler diyelim. Türkiye'de seçimler yaklaşıyor. 31 Mart Pazar günü seçimler gelene kadar bir sürü de olay yaşıyoruz. Hemen hemen her gün bir olay yaşıyoruz ve şu anda siyasetten hani birazcık uzakta da olsa bir isim var. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu eski CHP Genel Başkanı bu aralar yine kendisiyle ilgili bir afiş olayı var. Nedir bu afiş olayı?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı kullanılan bir afişte seni sırtından bıçaklayanlar, hançerleyenlere oy yok deniyor. Bu afişleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bastırdığı ve dört bir yana dağıttığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bunlara noktayı koymak istercesine dedi ki ben size açık açık anlatayım, bir deyim kullandım ama burada kullanmak istemiyorum. Açık açık anlatayım ben size dedi. Sahte pankartçılara, sahte pankartlardan medet umanlara, bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere tekrar ediyorum. Partimin tüm adaylarına desteğim tamdır dedi. Her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala kurumsal olduğuna inanan yegane insanlardan biri olan Kemal Kılıçdaroğlu.
Bu arada afişlerle alakalı olarak Kemal Kılıçdaroğlu gönüllüleri tarafından asıldı iddia ediliyordu afişlerde. Ama az önce sevgili Aslı'nın da söylediği gibi Kılıçdaroğlu'nun kendisinin bizzat bunu yaptırdığını söyleyenler de var. Kılıçdaroğlu sert ifadeler kullanmış aslında. Kendi hesabından o açıklamanın tam metnini okuyacak olursanız bazı ifadeler var, yayında söyleyemiyoruz. Aslında biraz adres de vererek konuşuyor ama dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun kendi Twitter hesabına bakacak olursanız o metni bir okumanızı tavsiye ederim ben. Haberin detayını daha iyi anlamaları adına.
En azından şunu söyleyebiliriz. Çok basit bir mantığı ortaya koymuş Kemal Kılıçdaroğlu. Kimin işine yarıyorsa o yaptırmıştır.
Klasik. Bu arada tabii ki programımıza devam ediyoruz, konularımıza devam edeceğiz ama bir kısa bilgilendirme yapmak istiyorum. Sevgili arkadaşımız Serkan Başdımar'ın biraz rahatsızlığı var, programa devam edemedi. Aslı'yla devam edeceğiz, o halde bugün iki kişiyiz.
İki kişi olmakta sıkıntı yok, Serkan iyidir.
İyi ama birazcık kendini kötü hissediyorum, devam edemeyeceğim dedi. Tabii. Birazcık dinlenmeye geçti. Seçimden devam edelim mi biz o halde?
Edelim, yerel seçim takvimi. Bu önemli bir haber. Bakın sakın atlamayın. Önce haberi vereceğim, sonra başıma gelen olayı anlatacağım. Pazar günü sandığa gideceğiz.
Aynen
bu rutin.
Öyle.
Yüksek Seçim Kurulu dedi ki efendim biz her şeyi hazırladık. Pazar günü sandığa gidebilirsiniz. Oyunuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gerisi bizde dedi. Ancak elimizde olmayan şeyler olabilir. Seçimlerin tekrarlanması İhtimal dahilinde olabilir. İtirazlar olup iki kere, üç kere, beş kere sayım yapıldıktan sonra yok ya sayarak işin içinden çıkamıyoruz, biz bir daha seçim yapalım diyebilirler. Bu yüzden
sandıkların başında bekleyebilirler. Sandıkları bırakmamamız istenebilir.
Bu yüzden biz size ne olur ne olmaz öncesinden ikinci bir seçim tarihi verelim dedi. O seçim tarihini de 2 Haziran Pazar olarak belirledi. Yani ola ki bir iptal durumu olursa, tüm ülkede değil bazı yerlerde dahil olabiliyor buna, bazen bölgesel yöresel olabiliyor. Bu seçimlerde böyle bir durum olursa 2 Haziran Pazar günü de seçim yapılacakmış gibi siz planlarınızı yapın. Daha önce 31 Mart 2019 seçiminde görev aldık. Güzelce seçime geçirdik. Bir daha sayıldı, bir daha sayıldı, olmadı. Ben de Şubat ayında, yani Mart gelmeden önce Şişli Evlendirme Dairesi'nden o zaman nişanımla beraber gidip nikah tarihi aldık. Nikah tarihinde güzel güzel hesaplıyoruz. Haziran'da olacak. Diyoruz ki bir hafta sonrasında okullar kapanıyor. Bir hafta öncesi
kendi kişisel bir hafta göre
bir hafta öncesinde de YKS sınavı var. Dolayısıyla YKS sınavı diyerek de bir anlatım bozukluğu yaptım, özür diliyorum. YKS var. Dolayısıyla biz 23 Haziran'da yapalım. 23 Haziran 2019 olarak nikah tarihimizi belirledik. 31 Mart seçimleri yapıldı. Tekrar sayım, itiraz derken 23 Haziran'a ikinci seçim koyuldu. Üstüne bir de bize görev yazıldı. Ben aldım davetiyemi. O zaman Sarıyer'deyim. Sarıyer'deki ilçe seçim kuruluna gittim. Değerli hakimin karşısına geçtim. Merhaba dedim. Size davetiye getirdim. Ne davetiyesi dedi. Kendi davetiyem, düğün davetiyem. Buyurun efendim dedim. Şaşırdı adam, tanıyor muyum diye baktı. Sonra baktı. He, 23 Haziran dedi. Ama hoca hanım dedi, sen de 23 Haziran'a seçim gününe düğün koymuşsun. Hayır dedim. Siz benim düğün tarihime seçim koydunuz.
Seçim koydunuz. Bence de tamamen senin özel gününü parçalamışlar diyebiliriz aslında.
Siz bu duruma düşmeyin efendim. Tamam, ben görevleri iptal ettirdim ama hemen hemen hiçbir arkadaşım gelemedi. Çünkü hepsinin görevi vardı. Kız kardeşimi kurtarabildik. O niye gelmeyecek dedi. O da gelinin kız kardeşi çünkü dedim. O gelsin en azından.
O halde siz Aslı'nın yaşadığı bu duruma düşmemek için neme lazım? 2 Haziran pazar gününde boş bırakın diyoruz. Bu arada yerel seçimle alakalı olarak YSK'nın işlediği takvim devam ediyor. Bir sıkıntı yok bu konuda. Seçim araç ve gereçlerini içeren o malzeme torbaları vardır. Mutlaka ki haberlerde görmüşsünüzdür, böyle açık renktedir, çuval şeklinde. İşte efendim onlar hazırlanmışlar. İl ve ilçe merkezi dışındaki yerlerde yarından itibaren sandık seçim kurullarına, sandık kurulu başkanlarına teslim edilecekler. Peki pazartesi günü biz pazar günü ne yapacağız? Yerel seçimlerde 34 siyasi parti var. Bunun yanı sıra bağımsız adaylar var. Gönlümüzdeki, aklımızdaki yatkın olan isim neyse o isimlere oy vereceğiz. Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 61.441.882 seçmen oy kullanacak. Bunun yaklaşık olarak 1,5 milyona yakını ilk defa oy kullanacak seçmenler olacak ve biz pazar günü seçime giderek, sandığa giderek 30 büyük şehir, 51 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanıyla 50.336 muhtarı belirleyeceğiz. Kamu spotumuzu da hemen ekleyelim mi sandık başına? Vatandaşlık görevini yapın diyelim dinleyicilerimize ve bir sonraki haberimize geçelim.
Efendim, ev sahibiyseniz ve eviniz kiradaysa ve istediğiniz kirayı siz alırken kiracı da memnunsa hiçbir sorun yok zannetmeyin. Yeni değil aslında, yapmanız gereken bir durumu hatırlatacağız. Ev sahipleri için kritik tarih 1 Nisan'a kadar, eğer uygulamazsanız cezası var. Nedir bu Selin?
Şimdi şöyle efendim, konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin elde ettikleri gelirleri 1 Nisan pazartesi gününe kadar beyan etmeleri gerekiyor. İşte efendim bu beyanı yapmazsanız sizi bir ceza bekliyor. Artık bu beyanları vermek eskisi kadar zor da değil, son derece kolay. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden hazır beyanname sistemi var. Buraya girerek bunları tıkır tıkır yapıyorsunuz. Yani zor bir şey de değil. Önceden ben bunları eski dönemlerde hatırlıyorum, annemden babamdan hatırlıyorum. Oldukça zor bir işlemleri vardı, böyle kağıtlar vardı, onlar falan dolduruluyordu. Şimdi artık böyle bir şey de değil, her şey online bir şekilde yapılıyor. Bu beyannamelerinizi yalnız dediğimiz gibi kendi süresinde ödemeniz gerekiyor. Ödenmemesi, yani vergi süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı cezası var. Bu cezayı ödemekle mükellefsiniz. 1 Nisan şaka değil efendim, 1 Nisan'a kadar bu ödemeyi yapıyorsunuz.
Aynı zamanda elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan bu beyannameleri süresinde vermezlerse 1 Nisan diye, o yüzden ısrarla söylüyoruz, özel usulsüzlük cezası da kesilecek vergi cezasının yanında. Aman dikkat. Selin.
Siyah ince mi diyeceksin yine, kara ince mi diyeceksin, ne diyeceksin?
Yeni bir üniversiteye başlıyorum.
Evet, ben bu sohbeti hatırlıyorum bir yerden.
Ama bölüm de belli bu sefer.
Eyvah, söyleme.
Afrika dili ve edebiyatı.
Aslı boş ver, Aslı anne.
Peki,
yapma.
Tamam.
Karabük Üniversitesi ile ilgili olaylar şu anda biz tabii ki gülüyoruz geçiyoruz. Daha böyle esprili bir dille sizlere aktarmayı düşünüyoruz. Ancak birkaç gündür gerçekten gündemi bir hayli meşgul ediyor. Dün de yine bu konuyla alakalı olarak öğrencilerden artık sağlık heyetten alınacak bir sağlık raporu isteniyor demiştik. Güzel bir gelişmeydi. Aslında en baştan beri olması gereken, ancak
aslında olan ama ilginç bir şekilde uygulanmayan onlara.
Evet, Türk öğrencilere oluyor, evet. Yani biz zamanında yaptık bunu çünkü, hı-hı, hatırlıyorum, ama herhalde bu üniversitenin özelinde olan bir şey olamaz diye düşünüyorum. Yani her üniversitede farklı bir prosedür olabilir mi? Hani biz istemiyoruz, onlar istiyor
bu
gibi.
Eğitim turizmine girdiği için farklı bir şekilde, dediğim gibi biz üniversite sınavına girip de giriyoruz o üniversitelere. Zaten bunlar üniversite sınavı gibi bir sınav da yok. Sadece beyana dayalı.
Belki onlar en başta, hani daha bu üniversiteye kaydı olmadan en başta o turizme katılmak için belki böyle bir şeye giriyorlardır, bir rapor veriyorlardır ama.
İşte o raporu vermiş olsalardı üniversite bu kadar zor duruma düşmezdi.
Bence çok da bakmazdı bile.
Bilmiyorum. Farkında neyse, biz olaya bakalım. Sevgili dinleyenler, biz esprisini yapıyoruz, siz yapmayın. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 8 kişi gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda devam ediyor.
Yani artık hemen hemen her yaşanan olaydan sonra mutlaka ben bakıyorum sosyal medyadan da yaptığı paylaşımlarla alakalı olarak gözaltına alınan mutlaka oluyor. Ben kendi adıma, hani benim gördüklerim daha çok espriye dayalı paylaşımlarda, hani böyle kin ve nefrete beni yönelten bir şey olmadı. Kin ve nefretimi kabartan bir şey olmadı. Ama onun dışında esprili bazı şeyler gördüm. Ama demek ki benim gözümden
şöyle
kaçan
oluyor,
başka şeyler olmuş bu arada.
Şimdi yok, başka şeylerden ziyade biz artık bu durumlara biraz alıştık. Biliyorsun bir dezenformasyon yasasıyla ilgili daha önce de çok konuşmuştuk, bu sıkıntı çıkarır mı diye. Biraz ona dayanıyor bu maddelerden bir tanesi, dezenformasyon yasasına işaret ediyor. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Hangi yanıltıcı bilgi diye soramıyorsunuz bile.
İşte, ben de bu durumda diyorum, hani çok da fazla baktık hani sosyal medyaya. Bir şaşırdım açıkçası, çünkü dediğim gibi hani bana daha ziyade esprili olan yaklaşımları gördüm.
Bana da şöyle geliyor, özellikle Türk olanlar bir ifade paylaştığı zaman ırkçılıkla suçlanıyorlar. Diğer taraflardan gelen paylaşımlar tamamen ifade özgürlüğü oluyor gibi geldi bana. Bu da Nasret Hoca'nın, bilirsiniz efendim, kış vaktinde köyüne geri döndüğü zaman ayazın ortasında sabah onun bir yabancının belki de diye düşünen sokakla değil köyün köpekleri havlayarak üzerine doğru koşmuşlar. Nasrettin Hoca da taşa uzanmış köpekleri atıp savuşturmak için, ama taş buz tutmuş. Demiş ki bu köyde ben görmeyeli ne kadar değişmiş. Sonra tabii bir ifade kullanıyor. Ben onu buradan kullanırsam aynı
olmadı
maddeden.
Olmadı şu anda. Ben meraktayım şu anda.
Biliyor onu. Dinleyicilerimiz biliyor. Neler neler yapmışlar ben yokken diyor. Şimdi ben onu kullanırsam Nasrettin Hoca'ya ceza kesmezler, bana keserler. O nedenle siz anladınız efendim, ben üzeri kapalı. Siz biliyorsunuz mevzuyu. Amin deyip sonraki konuya geçelim.
Peki
mi?
O halde Karabük Üniversitesi ile alakalı bu paylaşımlardan dolayı 10 kişi hakkında gözaltı kararı var. 8'i yakalanmış durumda, yüksek ihtimalle ifadeleri alınıyor. 2 kişi ise aranmaya devam ediyor.
Efendim müjde, İsa'nın annesi bulundu, ortaya çıktı, hem de sosyal medyada. Son günlerde Selen'in sosyal medyada dikkat çeken bir olay var, bir görüntü. Bir kadın Hazreti Meryem olduğunu iddia ederek şehliğini ilan etti.
Ben çok memnun oldum, biliyor musun?
Müritlerini topladı.
Sıkılmıştık, sürekli müritliğini ilan eden, şehliğini, mesihliğini ilan eden erkekler vardı. İlk defa da bir kadın çıktı, onlar öyleyse ben de Meryem'im dedi, helal olsun.
Yalnız burada cevaplaması gereken bazı sorular var.
İsa nerede?
Yok. İsa belli. Hasan Mezarcı. Uzun zamandır annesini arıyordu. Acaba kavuştular mı? Bu bir. İkincisi, biliyorsunuz isim vermeyeceğim bir hocanın, yani kendisine hoca diyen, aynı zamanda da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan bir zat-ı muhterem bir konuşmasında Cenab-ı Allah cennette Meryem'i peygamberimize nikahlayacak demişti. Bundan haberi var mı? Bunu sormak istiyorum ikinci olarak da.
Her şeyi göze almıştır diye düşünüyorum. Yani ben Meryem'im diye çıkan bir insan hangi kriterlerden dolayı kendine Meryem dediğini ben ekstra merak ediyorum. Hani nasıl bir kriter görmüş kendinde, nasıl bir şey hissetmiş de Meryem olduğuna karar vermiş.
O zaman Hasan Mezarcı İsa Mesih değil mi diyorsun yani?
Ya
bir
zaten
İsa mı geliyor diyorsun?
Şimdi bir İsa'nın geleceğini hani ne derler? Vilayet miydi? Neydi onun adı?
Mehdi.
Hayır, Mesih değil. Mesih. Hayır, Mesih de değil.
Rivayet.
Rivayet, ha, vilayet. rivayete göre efendim Mesih'in geleceğini düşünüyoruz. Hani eyalet. Bu şekilde ama hani Meryem'in geleceğiyle alakalı hiç duymadık bugüne kadar böyle bir şey. Meryem gelmiyor. Meryem yukarıda. Hani bu ne oldu da kendinde? Kendinde hani bir şey söyleyeceğim. Hakikaten ben bunu ciddi merak ediyorum. Bir sabah uykudan uyanıyor. Ben Meryem'im. Ben Meryem gibi mi hissediyorum diyor. Ne oluyor yani? Ona ben gerçekten bu hanımefendiye olur da bir röportaj yapma imkanım olursa buradan da duyurayım. Nasıl hissetti Meryem olduğunu? Ne yaşadı? Bana ne yaşadığını lütfen söylesin.
Ben de şunu merak ediyorum. Dedin ya yukarıda hani Oflu'yla Bayburtlu'nun bir hikayesi var. Ben anlamam. Ben okudum o uçtu yukarıda ne ettiyse gitti aşağı düştü. Ne oldu da yukarıda aşağı düştü?
İşte onları sormak lazım yani. Bu arada kamuoyunda falan hani böyle konuşuyoruz. Biz böyle şakasına takılıyoruz. Ancak videoları izlediyseniz eğer kadını takip eden kalabalık bir grup olduğunu görüyorsunuz. Ve söz konusu kadın çeşitli platformlarda şeyhlik ünvanını taşıdığını ilan ederek mürit toplamaya ve toplantılar düzenlemeye başlamış.
Ben Hasan Mezarcı'nın, daha doğrusu Mesih olarak kendisini tanıtan Hasan Mezarcı'nın X platformunda da İsa Mesih olarak geçiyor adı. Onun tepkisini merak ediyorum.
Annem.
Ha, şey diyecek
annem
mi?
Annem benim.
Anam yaşça benden küçük olur Hakim Bey.
Yani göreceğiz gerçekten ama hani hakikaten işin ilginci bu hanımefendiyi takip eden bir kalabalığın olması. Ben burada ciddi bir şekilde şunu sormak istiyorum. Gerçekten bu kadar mı, bu düzgün bir cümle olacak mı bilmiyorum Aslı, beni düzelt. Bu kadar mı inançsızlığa açız? Bu kadar mı bir şeye inanmak, gözle göreceğimiz bir şey olsun illa istiyor bu insanlar?
İnanca aç olabilirler mi?
Yani bir şey olmalı yani bilmiyorum, bir sabah uyanıyorsunuz. Bir hanımefendi kendisinin Meryem olduğunu söylüyor. Bir konuşuyor, iki konuşuyor, üç toplantı yapıyor ve etrafında insanlar var. Bu kadar kolay olmamalı bu. Bu kadar basit bir mesele olmamalı bu.
Zaten şöyle bir durum var. Biliyorsun şeyh uçmaz. Müritleri uçurur. Etrafında birkaç kişi başlangıçta olmasa zaten o birkaç kişi geometrik olarak artmayacak.
Peki yani benim merak ettiğim, yani bilmiyorum ben tabii ki herkesin inancı kendinedir. Nasıl hissettiğiniz önemli. Nasıl inancınızı nasıl yaşadığınız sadece sizi bağlar. Ama hani bunu gerçekten merak ediyorum. Mesela bu hanımefendinin etrafındaki kimseler arkadaşı, eşi, dostu olduğu için hani bir yanında duralım diye mi duruyor?
Yok.
Gerçekten inanıyorlar mı?
Gerçekten inananlar da var.
Ya da bir
var.
Menfaat çerçevesinde bir topluluk olarak görüyorum
bir
ben
menfaat.
Bunu.
Bir menfaat. Bak şey çok önemli. Mesela Fethullah Gülen hakkında da bu tür şeyler, insanları nasıl çevresine topladığı, neden bu kadar hani insanları aldatabildi diye sorular sorulduğunda tek bir şeyde yoğunlaştılar. Aslında onu da gerçekten işte yakaza halinde peygamberle görüştüğüne, kendisinin seçilmiş kişi olduğuna inandıran bir kişi var dediler. Bunu da yanındaki doktora işaret ettiler. Hani sendeki bu hastalıklar şey gibi, İsa'nın altı yarısındaki işaretin, stigmatanın Hristiyanlarca kutsal sayılması gibi, şeker hastalığını bile seçilmiş kişi olmasına bağlayan bu doktorun bu telkinleri, psikolojik olarak telkinleri etkiledi ve o da böyle bir yola girdi diye söylemişlerdi. Gerçeklik payını tartışmıyorum sadece. Böyle bir durumda onun etrafındaki kişilerin, yani en yakınındaki kişilerin aslında etkilemiş olma ihtimali de var.
Gazı geldi diyorsun.
Tabii sen Meryem'sin. Senden daha iyi Meryem mi bulacağız? Hadi gel sen bize anlat, biz dinleyelim. Sen ne dersen dinleriz.
Bence çok güzel bir sosyal medya PR'ı bu iş. Yani ben bunu oturmuşlar, düşünmüşler. Ne yapsak, ne etsek, bir menfaat grubu kursak demişler. Hani demişler ki bu sefer de ya hep bir beyefendi oluyor, hep onun peşinden gidiliyor. Neden kadın olmasın deyip belki de kadınları etkilemek adına, öyle bir çevreye sahip olabilmek adına bu sefer de bir hanımefendi Hazreti Meryem olduğunu iddia etmiş.
Selin.
Efendim, korkuyorum öyle bakınca, ciddi bir soru soracaksın.
Ben Azize Teresa'yım.
Tamam de. Kutsa beni. Kutsa beni diyorum o zaman.
En yakınındaki kişi sen olacaksın. Mürit toplama işi de sana düşüyor.
Ay, hiç yapamam. Hiç yapamam. Hiç yapamam, uğraşamam.
Tamam, benim proje yattı
bak,
o zaman.
Bak, Simge sana katılıyor hemen bak.
Tamam. Mürit toplama işi sende Simge. Peki.
Yalnız Simge'nin toplayacağı müritlerle alakalı olarak bazı küçük sıkıntılar yaşayabilirsin, ben söyleyeyim.
Miyavlarız diyor, kedi toplayacak bana. Olur, daha iyi müridi nereden bulacağım? Evet efendim, bu konuda böyle, artık takdir teveccüh size ait. Hazreti Meryem'in peşinden gitmek isterseniz Yani en azından olduğunu söyleyen.
Sosyal medya hesaplarından bulup takip edebilirsiniz. Takip ederiz. Bu arada yeni nesile de böyle olacak herhalde. Sosyal medyadan takip ederek.
Tabii. Daha nereden bulacak?
Çok iyi ya. Peki o halde haydi bir başka bir davayla devam edeceğiz efendim. Nerede geçiyor bu dava? Ankara'da. Ankara'da çok hoş değil mi?
Çok hoş. Şöyle sevgili dinleyenlerimiz, eğer evlenmeye karar veriyorsanız ilk soracağınız soru gerçekten iyi bir eş olur mu sorusundan hemen sonra ben boşanırken sıkıntı yaşar mıyım sorusunu sorunuz efendim. Haberi okuduğumuzda nedenini anlayacaksınız. Haberde isyan eden, sitem eden, imdat diyen kişi bir hanımefendi diyor ki boşanma davası açtığı eşine 70'e yakın dava açtı. Anneme, abime dava açtı, dayımı da şikayet etti.
Ben o arada dayıya çok üzüldüm. Dayı da arada kümbürtüye gitmiş gibi bir şey oldu. Yani 2017 yılında evleniyor Ankara'da yaşayan Merve Kalaycı. 2017 yılında evleniyor, iddiaya göre hamileyken kasadaki altınları da alarak evi terk ediyor.
Eşi evi terk ediyor.
Eşi terk ediyor. Dolayısıyla Merve Hanım hamileyken eşi beyefendi altınları da alarak evi terk ediyor. Doğru mu söyledim?
Evet.
Bu olayın ardından ikili arasındaki boşanma süreci başlıyor. Altınlarla evden ayrılan eş bu süre içerisinde eşi ve ailesi için, eşinin ailesi için sayısız dava açıyor. Öyle böyle değil. Genç kadına kocası tarafından tam 67 tane şikayet ve dava açıldı.
Bunun yanında yine 32 adet uzaklaştırma kararı da aldırdı karısı için.
Yani eşinden ayrıldıktan sonra mahkeme koridorlarında geçmiş ömrü adamcağızın.
Altınları oraya harcamış.
Yüksek ihtimalle yani yüksek ihtimalle o şekilde tüm aileye tek tek dava açmış. Burada hanımefendinin beyanı var, diyor ki aa bak dayı bir de şiddet görmüş. Dayıma yönelik şikayeti var. Anneme dava açtı, 2-3 tane abime dava açtı, yeni avukatımı da şikayet etmiş, CİMER'e yapılanlar var, Aile Bakanlığı'na yapılanlar var, onları hiç saymıyorum, 57 tanesini kapattık, hepsini kazandık.
Kazanması demiş. Kazanması önemli değil.
Yani... Bu arada çok pardon, dayıma yönelik şikayeti var, ben şiddeti var gibi okudum, şikayet olarak düzelteyim onu hemen.
Adliye koridorunda şiddet de var. Adliye
yok,
koridorunda
dayı yok, dayı kurtarmış. Yok.
Adliye koridorunda eşi tarafından saldırıya da uğradığını iddia eden Kalaycı 2-3 bin lira para cezasıyla konu kapandı ama ben zorlama hapis cezaları alıyorum dedi. Yani eşi uzaklaştırma aldırdığı için zorlama hapis cezası gelebiliyor en ufak bir ihlalde. 5 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüştüğünü ancak uzman raporunda çocuğunun babam beni odaya kilitliyor, bana vuruyor, aç bırakıyor, gitmek istemiyorum dediğini aktaran Kalaycı yaşananlara isyan etti. Kocasının da beyanı var tabii, onu da vermek zorundayız.
Tabii.
Çocuğumla ne kadar görüştürülmediysem o kadar dava açtım diyerek kendini savundu. Hafta içi anne de hafta sonu babadaysa eğer 5 gün görüşmedim 5 kişiye dava açayım diyor herhalde.
Bunu da haftaya vuruyor herhalde, kaç hafta görüşmediyse çünkü 67 tane dava var ortada. Sen hemen matematiğinle bunu 2 dakikada hesaplarsın.
Bu arada... Hesaplamadan 5 yaşındaki çocuğun annesi ve rahim kanseri olan eşini hapse attırabilmek için özel uğraşıyor, eline ne geçecek anlamak mümkün değil diye de Merve Kalaycı'nın avukatının bir ifadesi, röportajı
yani
var efendim.
Yani araya girmiş. Ya bu kadar var mı yani, belli ki ikinci tarafta birbirini istemiyor, boşanın gidin yani, nedir bu kadar şikayet etmenin olayı nedir yani?
Yok o...
Sen istemiyorsun, o istemiyor, boşanın.
O yasadaki bir açıktan kaynaklanıyor. Yani... Bak ne kadar vaktimiz var Simge, hemen
bir
anlatayım.
Bir dakikamız var.
30 saniyemiz var, hemen anlatayım ben sana. O yasadaki boşluğu peygamber zamanında karısını boşayan erkekler karısının iddet zamanı dolmadan tekrar nikahlayıp boşayarak eziyet ederek yapıyorlardı. Böyle davalar yoktu. Ona çözüm 3'ten fazla alamazsınla önüne geçildi. Buna da bir çözüm bulmak gerekiyor. Yani bu takıntılı insanların diğerlerini rahatsız etmek için, sürekli şikayet etmelerinin önüne geçmek için bence bir yani yasa gerekiyor bu boşluğu çocuk, kapatmak için.
Çocuğa kadar varan durum var burada.
Peki,
söz konusu.
Peki bir saat başına gidelim.
Haydi gidelim.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te. Haber Masası devam ediyor.
Sevgili Selin, sana bir haberim var.
Söyle.
Yaşlanıyoruz.
Çok fena.
Ülke olarak.
Lütfen. Ülke olarak yaşlanabiliriz ama kendi adıma yaşlanmayı kabul etmiyorum.
Vallahi yaşlı nüfusu 8 milyon 722 bin kişiye ulaşmış. İçinde bizim olmadığımızı söylemiyorlar.
Bu yaşlı nüfusu yok. 65 yaş üstü ya. Biz daha varız yani. Olmadı kafadan mı? Bir 25 senemiz var ya.
İkimizi toplayınca yapıyor ama.
Öyle düşünmeyelim o halde. Peki. Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılına ilişkin istatistiklerle yaşlılar çalışmasının sonuçlarını açıklamış. Evet, aslında dediği gibi yaşlı sayımızda bir hayli artış var. 2018'de 7 milyon 186 bin olan 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda %21,4 artarak 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Nüfus oranına baktığımızda 2023'te bu yaşlı nüfusun %44,5'ini erkeklerin, %55,5'inde kadınların oluşturduğunu görüyoruz. Türkiye'deki yaşlı nüfusunun en yüksek olduğu iller sizce ne olabilir 2023'te? Yaşlı nüfusun en yüksek olduğu il Sinop'muş. Hemen ardından
İstanbul diyecektim.
Hemen ardından Kastamonu, hemen ardından Giresun. O
İstanbul
halde
yok.
Karadeniz'de uzun yaşamın sırrı, ama hep Karadenizlerde özellikle Karadeniz kadınları uzun ömürlü olur, erkekleri değil.
Şey, ben şeyi merak ediyorum. Tabii ki
Karadeniz
öyle olacak.
Kadını,
tabii ki. Niye?
Uzun
çünkü
ömürlü.
Çünkü Karadeniz'in bütün gençleri İstanbul'da.
Doğru söylüyorsun. Yaşlılar genelde köyde. Karadeniz kısmında Sinop, Kastamonu ve Giresun'da yaşlı nüfusun en yüksek olduğu illermiş. En düşük olduğu illere baktığımızda da burada da Güneydoğu Anadolu'yu görüyoruz. En fazla Şırnak, daha doğrusu en düşük olduğu il Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa olmuş.
Tabii orada yaşlılar da kalmıyor. Onlar da İstanbul'a geliyor.
Onların hepsi burada, doğru söylüyorsun. Dünya oranına baktığımızda o bilgileri de paylaşalım mı?
Paylaşalım. %30,1 ile Japonya efendim.
Bunu biliyoruz zaten. O meşhur Japonlar, hep dünyanın en uzun yaşayan insanları da onlardan çıkıyor.
Peki %24,5 ile İtalya ve %23,6 ile Finlandiya. Benim aklıma gelen ilk soru şu. Almanya nerede? Hani yaşlı nüfuslu, hani Türkiye'den genç nüfusa ihtiyaç duyuyordu, hani nerede?
Finlandiya en mutlu ülkeler arasında da her zaman birinci oluyor. Yaşlı nüfusu da fazla. O yüzden mi mutlular? Alzheimer'lar hatırlamıyorlar, bilmiyorlar bir şeyi bence. O yüzden bak, bundan sonra Finlandiya en mutlu ülkeler arasına geçerken bunu da söylemek lazım. Çünkü en yaşlı ülkeler arasında. Dolayısıyla bence ne yaşadıklarını bilmiyor da olabilirler. Unutuyorlar.
Deliliğe Övgü kitabında ihtiyarlar için bunu söylüyor. Ben öyle bir nimetim ki diyor. İhtiyarların içinde bulundukları durumu kavramasına engel olur. Onların mutlu olmasını sağlarım.
Yani mümkünse bana 80'den sonra falan gelsin. Ben gene de akıllı bir şekilde yaşlanmak istiyorum. Efendim, sıralamada 184 ülke arasında Türkiye'nin de 67. sırada yer aldığını söyleyelim. Evet, dediğimiz gibi hakikaten Türkiye yaşlanıyor.
Türkiye genç nüfusuyla övünüyordu. Genç
evet.
Nüfus da Avrupa'ya doğru beyin göçü şeklinde hareket halinde olduğuna göre efendim, bizler yaşlılarla ve beyin göçüne gidemeyenlerle
burada
bu
kalıyoruz.
Yapacak bir şey yok. Sadece burada kalmakla kalmıyoruz. Programı da bitiriyoruz. Çünkü süremiz bitti. Haber masasında biz sizinle birlikteydik. İki hoş bayan.
Kendi kendimize.
Ben Aslı Kahveci.
Ben Selin Yazıcı.
Ve rejide değerli arkadaşımız, bir diğer hoş bayan Simge Erten bizlerle birlikteydi. Sizlere de eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki haber masasında biz yine burada olacağız. Sizi de bekleriz.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Haber masası bitti. Siyaset, spor, magazin, bilim, kültür, sanat, dünya ve Türkiye gündemi. En yeni haberler, son dakika gelişmeler. Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Başdımar'la Haber Masası'nda. Haber Masası her gün 13.30'da Radyo Sputnik'te.